Ayrım 3.
Tabutun başına dönünce tavşanın derisini yüzdü, karnını deşti. Ellerindeki yaralara pis kan girmemesine büyük özen gösterdi. Palanın ucuyla hayvanın böbreklerini kopardı, yaktığı ateşin ışığında incelemeye koyuldu. Böbrekler sıtmanın etkisiyle leke leke olmuştu. Yavaşça bastırdı üstlerini, evirip çevirdi. Çok hasta bir tavşandı mutlaka. Bunu yerse sıtmaya yakalanacaktı. Belki yalnız butlarla ön ayakları kızartsa, iyice kömür haline gelene kadar kızartsa olurdu. Bu düşünce de saçmaydı ya. Hiç kimse hasta bir tavşanı pişirerek iyileştirememişti daha önce. Böbrekleri biraz daha yardı. Hiç kuşkusuz kalmamıştı. Her yanı lekelerle doluydu hayvanın. Bağırsakları söküp çıkardı, kuma gömdü. Sonra butlarla ön ayakları kesti, sırt kısmını gömdü. Butlarla ön ayakların derilerini özenle yüzdü, bir şişe geçirdi. Yüzeyleri kapkara kesilene kadar kızarttı. Yanık bölümleri kesip attı. Geriye kalan beyaz eti yedi. Zehri de diye geçirdi içinden. Hastalanacağım mutlaka. Beni öldüreceksin küçük tavşan. Oysa etin tadı ne güzeldi. Ne var ne yok hepsini silip süpürdü. Kemikleri kırıp kemirdi, iliği emdi. Bitirdiğinde ateş sönmüştü. Geçidin serin havasını çıplak sırtında duydu. Birkaç yudum su içtikten sonra battaniyeyi çıkardı. Omuzlarını alıp ateşin öbür yanına çöktü. Battaniyeyi alırken eli cesede değmişti. Yıkayıp giydirdiğinden bu yana ilk kere değiyordu karısına. Kas katıydı ceset. Öyleyken kokusu keskinleşmemişti daha. Yalnız antilop derisinin kokusu duyuluyordu. Yine de sabah hemen yola çıkması, hızlı yürümesi gerekiyordu. Bunca eti mideye indirmişken 15 kilometrenin ne önemi vardı? Et güven veriyordu içine. Sıtma belirtileri 24 saatten önce ortaya çıkmazdı nasılsa. Geçide bir göz attı. Kopan kaya parçaları ve dört yana saçılmış molozlarla doluydu. Ay incecik bir ışık saçıyordu ama o, çölün göz alabildiğine uzanan çorak kahverengisini, hain dağları ezbere bilirdi. Karşısındaki görünüm, ay ışığıyla yumuşayacak cinsten değildi. İster gece, ister gündüz, ne zaman olursa olsun, bu görünüm karşısında gözlerini açıp kapayınca, kaşlarının arasında bir yumruk yemiş gibi olurdu insan. Evet, hiçbir insanın beyni bunca aşağılanmayı kaldıramazdı. Peki neden buraya çakılı kalmıştı? Başkaları neden kalmışlardı? Babasının nereden, niçin buraya geldiğini bilmiyordu. İhtiyarın sözünü ettiği altın ve cıva damarları daha kendisi gelmeden tükenmişti zaten. Onu kısa boylu, öfkeli bir adam olarak anımsıyordu. Pos bir bıyığı vardı. Sinek kaydı tıraşlı yanakları, boyun bağı ve yaka takmadan giydiği, her gün değiştirdiği gömleğinin pürüzsüz beyazı, bu bıyığın karalığını büsbütün açığa vuruyordu. Babasının abiyle ona dağlarda gömülü maden kaynaklarını anlattığı, avluda hep birlikte oturdukları gece geldi aklına. Pek azdı böylesi tatlı geceler. Akşam yemeğinden sonra ya fasulyeyle pilav, ya fasulyeyle peynir, ya menudo, ya tavuklu pilav, pazarları ise hep haşlanmış keçi eti, şimdi abinin oturduğu evin avlusuna çıkarlar, sinirleri meskalle yatışmış babalarının anlattığı hikayeleri dinlerlerdi. Kızılderili kıyımları, esrarengiz toprak kaymaları, düşen kayalar, birbirleriyle bütün bağlantıları kopuk karmaşık geçit yüzünden elden çıkan hazinelerin hikayeleriydi bunlar. Kardeşler birbirine kin güdünce, kazıdan kilisenin payını isteyen bir rahip öldürülünce doğardı bu belalar. Yitirilen haritalar, yitirilen inanç, yitirilen bağlılık. Yemek pişirmek gittikçe güç geliyordu babasına. İş arasında durmadan pülk içiliyordu. Öyle ki sonunda onları sofraya çağıran sesi bir çeşit lanet, bir küfür, zapt edilemeyen bir öfke taşması halinde çıkıyordu. Babasının kadın işlerinde üstlenmesine yol açan kötü yazgısına beslediği kinin ağırlığı altında ses çıkarmadan, konuşmadan yerlerdi yemeklerini. Hikayeler bitip de çocuklar yataklarına yattıktan sonra o içmeyi sürdürür, yitirilenleri ve boşa gidenleri düşünürdü belki. Gece geç saatlere kadar içer, hüzünlenir, yatağa geldiğinde ayakta duracak hali olmazdı. Babasının yalnızlığını düşündü ansızın. Daha önce hiç kafa yormamıştı bu konuda. Bu yalnızlığın gölgesi altında yaşadığı günlerde bile. Neden acaba? Abiyle birlikte tıpkı rüzgara ve kum fırtınasına ve sonunda bastıran yağmura sırtlarını dönen, fırtınayı böylelikle geçiştiren davar sürüsü gibi boyun eğmişlerdi bu öfke kasırgalarına. Hayatın doğal öğelerinden biri sayarak katlanmışlardı. Babalarından onun yırtıcı acısından uzak durmuşlardı. Üstelik yırtıcı bir acı olduğunu bilerek. Babalarına bu bırakılmış, unutulmuş topraklara neden geldiğini, karısının yüzünü bile görmedikleri analarının ölümünden sonra neden çekip gitmediğini, başka bir yerde bulabileceği mutluluğu, Hiç değilse yalnızlıktan kurtulmasa bile acıdan kaçma olanağını neden görmezden geldiğini sormak zahmetine bile katlanmamışlardı. Ondan uzak durmuşlardı. Bir sabah onu avludaki iskemlesinde ölü bulunca ölü olduğunu hemen anlamışlardı çünkü bembeyaz gömleğinin üstünde çok solgun duruyordu bıyığı. Artık kendilerine bağırıp çağırmayacağı için üzülmüşlerdi. Öfkeyle babalık aynı şeydi gözlerinde. Sonra kiliseden mezarlığa yürürken cenazenin önünde ilerleyen tozlu, kara cübbeli iki küçük çömezi, her adımda tabuta kutsal su serpen rahibi, arkada hüzünlü marşlar çalan bandoyu boş gözlerle izlemiş, toprağın derinlerine gömdükleri şeyin aslında korkunç bir mutsuzluk, kapkara bir öfke ve el değmedik bir yalnızlık olduğunu kavramamışlardı bile. Aşınmış bir kaya gibi yıkılıveren bir babaydı o gözlerinde, o kadar. Şu anda nasıl da duyuyordu babasının çektiği yalnızlığı. Avluda geçen ıssız, sarhoş, acılı geceleri bir bir yaşıyordu sanki. Gecenin her yanında babası vardı. Karşılık alabileceğini düşünse, seslenecekti ona. Battaniyeyi yere yaydı, içine kıvrıldı. Yarın tam ortasına bir delik açarak panço gibi giyecekti. Güneşten korunamazdı başka türlü. Şu 15 kilometreyi bir çırpıda yürüyecek, karısını şansı yardım ederse öbür gün temiz bir mezara gömecekti. Bu iş bittikten sonra abinin evinde bir süre dinlenecek, sonra dönüp keçileriyle tavuklarını alacak. O zamana kadar kalırlarsa tabii ama çit mutlaka dayanır canım. Varını yoğunu satarak yola düşecekti. Doğru Guaymas, deniz. Guaymas'ta para kazanmak kolaydı. Her gün yüzlerce gemi balığa çıkıyordu. Balık da epey para ediyordu. Karısını temiz bir mezara yatırdıktan sonra Guaymas'a gitmeyi, gemilerde bir iş bulmayı iyice kafasına yerleştirmişti. Önce olanca dikkatiyle gemileri gözleyecek, bu işin nasıl yapıldığını iyice öğrendikten sonra kaptana çıkacaktı. Güç bir iş değildi zaten. Aslında hiçbir iş güç değildi. Yeter ki insan önce çıt çıkarmadan nasıl yapıldığını gözlesin. Denizciler de onun gibi insan değiller miydi canım? Sabredip gözlerse ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını öğrenebilirdi. Hem kaptan o aralar iş olmadığını söylese bile zengin Amerikalılar vardı orada. Balık tutmaya, oyun oynamaya giderlerdi. Duyduklarına bakılırsa Amerikalılar renk renk güzel gemilerle geliyorlar, balığın bol bulunduğu yerleri gösterecek adamlar kiralıyorlardı. Yenecek balıkları değil tabii, yalnızca öldürülecek balıkları. Yemek pişirecek, oltalarla bakacak adamlar tutuyorlardı. Büyük balıkların ardına düşmedikleri zamanlarda deniz kıyısında büyük evler kiralıyorlar, bütün gün güneşte yatıyorlardı. Kendilerine burrito, tostada, buzdurum getirenlere avuç avuç para ödüyorlardı. Otomobillerini yıkatmak için 10 peso ödediklerini kulaklarıyla duymuştu. Yine duyduklarına göre o güzel gemilerin arkasına uzun ipler bağlıyor, bir çift kalas üstünde bütün denizi aşıyorlardı. Hem de gemi ipi hızla çekerken. Motorları kullanan adamları bile yığınla para veriyorlardı. Kıpırdayınca canı yandı. Gövdesi tepeden tırnağa yaralıymış gibi sızlıyordu. Döndü. Bir şişe meskal olsaydı da kafayı çekseydi bu akşam. Gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Gece kapkaraydı. Solgun ay büsbütün belirsizleşmişti. Yıldızlar bu geceki kadar soluk ve uzak olmamışlardı hiç. Hasta çocukların çökmüş, morarmış gözlerini andırıyorlardı. Kıl kıpırdamıyordu. Çakallar yine susmuşlardı. Cesedin kokusunu mu almışlardı acaba? Ölüm uykusunu andıran derin uykuya dalarsa dönenip cesedin başına çökerler miydi? Havayı kokladı. Koku almadı burnu. Şimdiye kadar kokmuş olması gerekirdi ama kokuyu alamıyordu. Belki de baştan beri birbirlerinden ayrılmadıklarından karısının hiçbir özelliği ona yabancı gelmiyordu. Belki de gerçekten kokmamıştı daha. İlk yaz olağanüstü kurak geçmişti. Zaten memenin altındaki şiş bedenin suyunu ve etini ölümden önce yiyip bitirmişti. Belki bir iki gün daha kokmazdı. O zamana kadar da gömebilirdi onu. Demek başka bir nedeni vardı sessizliğin. Belki de çakallar ölü tavşanın bağırsaklarının kokusunu almışlardı. Gecenin ıssızlığında dönenerek zavallı leşin üstüne çöküyorlardı. Kendisinin ne farkı kalmıştı onlardan? Hasta bir tavşanı yaralayıp öldürmek yiğitliğe sığmazdı. Şimdiye kadar hiç yiğitlik göstermemişti. Hayatında tek yiğitçe davranış yoktu. Abine, kasabalılara kafa tutup kısa derili bir kızla evlenmesi de yiğitlik değildi aslında. Kız, korkudan iri iri açılmış gözleriyle o sabah yüzüne ilk baktığında yara içine işlemişti. O günden sonra onu gözetmek, korumak ve sevmek, kendi istencinin dışında bir şey olmuştu. Onu sevmek, dikenlerle dolu bir uçurumdan aşağı yuvarladıktan sonra toparlanıp yine tepeye tırmanmak kadar bir yiğitlikti. Oysa asıl yiğitlik onu buradan götürmek, sudan, serinlikten ve yeşillerden yoksun bir yerden kurtarmaktı. Guaymas'a götürseydi onu, Amerikalıların yanında çalışsaydı, hatta Amerikalıların yurduna kadar gitseydi ne iyi olurdu. Karısının kızılderili olmasını aldırmazlardı ki Amerikalılar, karaymış, beyazmış onlara neydi? Belki de o ülkede tılsımlı bir hap ya da bıçak bulurdu bu şişi iyileştirecek. Amerikalılar güçlü otomobiller, yer döşemesi gibi dümdüz yollar yapıyorlardı. Irmakların üstünde setler kurup çöllere su getiriyorlardı. Savaşlarda yenildikleri hiç görülmemişti. İyi yürekli, cömert insanlardı onlar. Kızı yanına katıp onlara başvursaydı keşke. Bacaklarını topladı, yaralı ellerini dizlerinin altına sıkıştırdı. Gecenin ufak hışırtılı sesleri, geçit duvarlarına inen serin hava dört yandan sardı bedenini. O eşsiz sabahları düşündü. Yeşil eğrelti otlarının gölgesinde kızın kahvaltıyı hazırlayışı, kendisinin yumuşaklığa gömülmüş, ne uykuda ne tam uyanık bir halde onu gözleyişi, kızın sabah işlerini gören becerikli çıplak kollarını, yumuşak ışık altında parlayan ince, pürüzsüz esmer derisi, kabalarının yuvarlaklığı, ayakta dururken gerilen kalça kasları, hele baldırların arasında düğümlediği eteklik, eğildiği zaman nasıl yapışırdı kalçalarına, iş görürken söylediği türküler bir sabah kuşunun ötüşünü andırırdı. Hep başlayan, hiç bitirmeyen, yine başlayan, en baştan alan. O, yeşil tülün arasından kendisine doğru gelince, her zamanki gibi, uyandırmak için yanağına hafifçe dokununca, uyur gibi yaparken ansızın gözlerini araladığında, onu bu yeşil dokunun önünde görünce, ikisi hep birlikte, hep bu vadide, günlerin kırıcılığından uzakta, hep yeniden başlarken, karısına olan aşkı dilinin ucunda bir acı gibi dururdu. Konuşma duyusunu köreltirdi. Çünkü benliğinin tam ortasında açılmış bir yarayı andıran bu aşk, bildiği sözcüklere, okuyamadığı bütün o kitaplardaki sözcüklere sığmıyordu. Hiç değilse bu vardı diye düşündü. Uyandığında tabut yerinde yoktu. Tanyeri tam ağarmamıştı daha. Koyağın ucundaki ışık belirsiz bir morluktu hala. Kumların arasında, ölü karısının yanı başında uyuyup kaldığı yerde sönmüş ateşin korları vardı yalnızca. Su kabağı, bir de sedyeye koymayı unuttuğu su tulumu. Önce uyurken çakalların gelmiş olabileceğini düşündü ama olamazdı. Koskoca bir tabutu taşıyıp götüremezlerdi ki. Kocaman bir kedi sürüklemiştir dese, kediler öyle et yemezlerdi. Eğildi, kum incelemeye koyuldu. Bir, iki, belki de üç insanın ayak izleri vardı kumda. Doğruldu. İnsana, iyi ama bir cesedi, üstelik kızılderili bir kadının cesedi neden çalsınlar, neden? Sandaletlerini giydi, yine izlerin başına çöktü. Büyük bir dikkatle eğildi. Burnu kuma değiyordu neredeyse. Ayak izlerinden birini gözden geçirdi, uçlarına baktı. Kum taneciklerin üst üste yığılırken kurdukları denge bozulmamıştı daha. Usulca üfledi. Taneciklerden bazıları çukurun içine yuvarlandı. Ne kadar olmuştu acaba? Bir saat mi? İki mi? Bir izi daha inceledi. Orada tanecikler daha dostalıkla dengelenmişlerdi. Aradan uzun bir süre geçmiş olsaydı, gece rüzgarı çıkmasa da kendiliklerinden gömülüverirlerdi çukura. Demek bir saat olmamıştı. Tan ağarırken güneşin ilk ışınlarıyla birlikte gitmişti tabut. Geçidin ağzına doğru koştu, palası, kasıklarını dövüyordu koşarken. Adamların mutlaka bu ağızdan geçmiş olmaları gerekiyordu. Aklı olan sarp yamaçları zorlamaya kalkmazdı elbet. Kumda ayak izleri bulamadı ama düşen kayalarla tıkanmış daracık bir tünelde yaban baklalarının ters yöne itilmiş olduğunu ayırt etti. Oradan geçmişlerdi demek. Daha hızlı koşmaya başladı. Sivri kayalara tırmanıyor, sendeliyor, göğsünü, sırtını bakla dallarına, kırılmış granit parçalarına çarpıp sıyırıyordu. Kim çalmıştı onu? Bir adamın ölü karısı kimin işine yarardı ki? Kendisinden başka kimin gözünde bir değeri vardı zaten? Geçit çöle açılmadan önce geniş bir yay çiziyordu. Yayın geniş iç bölümü, kaya ve moloz parçalarıyla, sarmaşıklarla kaplı daracık geçitlerle kesilmişti bir yer yer. Bu geçitleri de açtı. Tabutu çalan kimsenin yayın dışından dolanması gerekiyordu. Hırsızlar daha geçitten çıkmadılarsa onları ağızda kıstırabilirdi. Gün ışığı keskinleşmişti şimdi ama daha iyi görebilmesine karşın dikenlerden, budaklardan, bileklerine, ayaklarına dolanan fundalıktan kurtulamıyordu. Durup bakmadı ama biliyordu. Topukları kan içindeydi. Sandaletleri parçalanmıştı. Sırtında, göğsünde ve boynunda eski yaralar yenilerle birlikte açılıyor, kanamaya başlıyordu. Alnından damlayan kan bir yol bulup kaşların arasından süzülmüştü. Burnundan aşağı doğru akıyordu. Daracık geçidi güçlükle açtı, duvarlara her değişinde acıdan yüzü buruşuyordu. İstese tek sıyrık almadan geçebilirdi. Hünerini kullanıp duvarlardan sakınabilirdi gövdesini. Gel gelelim yavaş yürüyecek vakti yoktu. Sonunda çıktı geçitten. Sabah ışığı pembeyle mor karışımı bir renge dönüşmüştü. Yayın göz alabildiğine uzayıp giden dış bölümüne baktı önce, sonra geçidin geniş ağzına. Hiçbir şey göremedi, hiçbir şey. Bitkinlikten ve umutsuzluktan titrediği bir sırada bir kurşun yedi omzuna. Topukları üstünde döndü acıdan, sırt üstü yere yuvarlandı. Bilinci yerindeydi ama daha kurşunun acısını tam duymamıştı ki, kayanın arkasına gizlenen iki adam ortaya çıktı. Biri tabutu sürüklüyordu ardından, öbürünün elinde bir tüfek vardı. Kuşağından kamasını çıkardı, dizleri üstünde birkaç metre yürüdü, durdu. Böylelikle kamayı daha rahat savurabilecekti. ''Sersem misin, nesin?'' dedi tüfekli, uzun boylu adam. O yine dizleri üstünde yol aldı. Adamın tozlu çizmelerine iyice yaklaşmıştı artık. Kamasını ağır ağır sallıyordu güçsüz kollarıyla. ''Evet, sersemin birisin.'' dedi adam. Tüfeği koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Öbür eliyle uykulu uykulu gözlerini kaşıdı, yanaklarını sıvazladı. ''İsteseydim, şimdiye kadar çoktan görmüştüm hesabını. İsteseydik, seni yükünle birlikte kayadan inerken gördüğümüzde öldürürdük. Ama ben ne dedim? Neden öldüreceğiz şu herifi?'' dedim. ''Gümüş yatağını biliyorsa neden öldürelim yani?'' dedim. ''Şimdi kulak ver bana. Elindeki gümüşü alıyoruz, tamam mı? Kaç peso eder? Taş çatlası 2000 pesodan fazla etmez. Eh, çok değil. Biz gümüşü aldık mı doğru denize. Sen de gidip yeni gümüşler bulursun. Zengin bir beyefendi olursun. Herkes mutlu olur. Dükkancılar mutlu olur bir kere. Çünkü onlardan bir sürü mal alırsın. Hükümet maden çıkardığın için vergilendirir seni. O da mutlu olur, tamam mı? Karın desen sevincinden bayılır. Çünkü bu hayatta para kadar hiçbir şey içi gitmez karıların. Eh, çocukların da zengin bir babamız var diye sevinirler. Yoksa aklında olsun, hiçbir şeye sevinmez çocuklar, teşekkür etmezler. Nasho ile ben de Guayamas'la bir odada rahipler gibi yaşar gideriz. Fasulyelerimizi mideye indirir, dualarımızdan senin adını eksik etmeyiz. Sen de dünyada olduğu gibi ahirette de zengin yaşarsın. Kumlarda sürünüp şu kamayı sallamanın ne büyük ahmaklık olduğunu anladın mı şimdi? Topu topu biraz gümüş, bir tadımlık. Senin koskoca bir gümüş dağın var nasılsa. Biz bu bir avuçluk gümüşü alıyoruz. Guayamas öyle uzakta ki, deniz öyle uzak ki. Salaklar, Allah'ın belaları. Nasho bak, bela diyor bize. Hakaret düpedüz. Sersemler. Demek sersem biziz dedi uzun boylusu. Önce anama söyledi dedi Nasho. Sonra da babama. Hesabını görüver şunun. Çaldığınız benim karım, ahmak herifler. Uzun boylu, tüfekli haydudun yanından sürünerek geçmiş, tabutun başına gelmişti. Kayışları kesti, antilop derisini sıyırdı. Haydutların ağzından şaşkınlıkla karışık bir inilti yükseldi. Uzun boylusu istavroz çıkardı, parmaklarının ucunu öptü. Olanları belli belirsiz izledikten sonra tabutun yanına attı kendini. Bir süre ne bir şey gördü ne de duydu. Haydutlardan biri kumda unuttuğu battaniyeyi, su kabağını ve su tulumunu getirmek için gitmişti herhalde. Sonra ikisi birlikte onu tabutla birlikte geçidin ağzına kadar taşımışlardı. Bir kayanın çıkıntısına yatırmışlardı. Yüzünü silmişlerdi. Kurşunun omzunu deldiği yeri beyaz bir bezle sıkı sıkıya bağlamışlardı. Battaniyeyi bir delik açmış, kendisinin düşündüğü gibi bir panço yapıp üstüne giydirmişlerdi. Sonra antilop derisini cesedin üstüne örttüler, tabutu yeni bir kayışla bağladılar. Tüfekli adam tüfeğini sardığı çuvaldan bir matara dolusu tekile çıkardı, ona uzattı. Adamı ilk gözden geçirişiydi. Genç sayılmazdı, yaşlı da değildi. Öylesine ince uzundu ki yüzünü ve bedenini oluşturan kemik çatısını kaplamaya derisi ancak yetiyordu. Geniş kenarlı siyah bir şapkası vardı. Şapkayı giyiş biçiminden kel olduğu anlaşılıyordu. Soluk mavi işçi tulumuyla ona uygun bir ceket geçirmişti üstüne. Cebinden bir tabanca görünüyordu. Arkadaşı kısa boyluydu ama omuzları çok genişti. Onun da giyimi aşağı yukarı aynıydı. Yalnız mavi bir bez bağlamıştı boynuna. Başında da davar güdenlere özgü kirli bir kasket vardı. İkisi de süvarilerin giydiği ince deriden kara, parlak çizmeler giymişlerdi. Kısa boylunun arka cebinden de bir tabanca görünüyordu. Eğilip ateşin üstünde kaynayan kaba göz attıkça, ara sıra öbür kapta pişen kahveye baktıkça, tabancanın kabzası bir ileri bir geri oynayıp duruyordu. Çizmeleriyle silahları olmasa, bu haydutlar da kendisi gibi sıradan işçilere benziyorlardı tıpatıp. Bir yudum daha içecekti ki uzun boylusu engel oldu. ''Yeter, şimdi içme, sarhoş olursun.'' Sabah sabah kafayı bulanlardan hiç hoşlanmam. Ateşin başında duran arkadaşına seslendi. Haydin yemeğe, hadi bakalım. Hep birlikte yediler. Teneke kaşıklarını tencereye daldırdılar. Kurutulmuş sığır etiyle fasulyeden yapılmış bol sulu bir çorbaydı. Çok tuzluydu. Orada işi teneke kaplardan kahvelerini içtiler. Nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu uzun boylusu. Keçilerim var şu tepede. Eğer kaçmadılarsa. Kabrero'sun demek. Kabrero'yum evet. Bak kabrero'ymuş Naşo. Naşo homurdandı. Şapkan nerede peki?
Yitirdim.
Ne yapıp edip bir şapka bulmalısın. Hastalanacaksın yoksa. Hastalanıp öleceksin. Bir tanecik şapkan vardı yitirdim. İkincisini nereden bulacağım?
Ölseydin ya dolu saz var buralarda.
Şapka örmeyi bilmem ki ben.
Doğum yerin neresi?
İleride kasabada doğmuşum.
Hep orada mı kaldın?
Evet.
Şapka örmeyi de mi öğrenemedin bu arada yani?
Neden öğreneyim?
O kasabadakiler salaktır zaten Naşo dedi uzun boylusu.
Bu herif de salak. Güneş beynine geçti mi geberip gidecek.
Naşo homurdandı.
Çorbayı bitirince kaplara kalan kahveyi doldurdular. Ağır ağır tadını ala ala içiyorlardı. Sabah havası öyle tazeydi ki.
Bitirdiklerinde uzun boylusu biraz tekila koydu.
Kapları ellerinde şöyle bir döndürdükten sonra içkilerini diplediler.
Uzun boylu ince siyah prolar çıkardı cebinden uzattı.
Hala gecenin serinliğini barındıran kayaya yaslanıp prolarını tüttürdüler.
Ne zaman öldü kadının diye sordu uzun boylu.
Bilmem 2 gün oluyor belki 3.
Daha kokmamıştır ama.
Ne kadar zaman geçtiğini tam tamına bilemiyorum.
Seni dün öğleden sonra doğudaki yamaçtan aşağı inerken gördük. Hemen ardına düştük.
Atlarınız var mı?
Var elbet.
At üstünde oyalardan geçemezsiniz ki.
Atları burada bıraktık, tırmandık senin ardından. Gümüş taşıyorsun sandık.
Ne saçma.
Ne götürdüğünü nereden bilebilirdik ki?
Ulan Naşo dedim. Bizim Naşo'ya gel bir deneyelim şansımızı.
Asker misiniz siz?
Ne olmadık ki biz, Naşo ile ben.
Saçma yine de. Benim keçilerimle tavuklarımdan başka bir çöpüm bile yok. Onların da yerlerinde durup durmadığını bilmiyorum ya.
Birer kadeh içerim dedi uzun boylu. Şişeyi almak için kalktı.
Bu seferlik kuralı bozuyorum Naşo. Adamın hali perişan.
Sonra içkileri doldurdu. İçmeden önce yine şöyle bir döndürdüler kupaları ellerinde. Gün gitgide ısınıyordu. Onlar yerlerinden kıpırdamadılar. Prolarını içtiler.
Kızılderiliymiş dedi uzun boylu.
Öyle. Başka bir şey eklemek gereğini duymadı bile.
Uzun boylunun sesinde her türlü açıklamanın gereksiz olduğunu sezinleten bir hava vardı.
Kasabada gömülmesine izin vermezler bakarsın. Rahip engel olur.
Belki de.
Ama belki de yardımına koşacak dostlarım vardır. Kim bilir.
Rahiple görüşüp cebine biraz para.
Dostum falan yok. Bir ağabeyim var yalnız.
Ne iş yapar bu ağabey?
Çarşıda 3 tane sergisi var. Kasabanın güneyinde bir çiftliği, bir evi, bir karısı, çocukları var.
Uzun boylu haydut parmağıyla bir çukur açtı kumda. İçine tükürdü.
Tükürdüğünü kumla örttü.
Bu ağabey sana yardım etmeyecek Kabero dedi usulca.
Kim bilir?
Etmeyecek dedi haydut. Sesinde müthiş bir öfke gizliydi. Yine de alçak sesle konuşuyordu.
Parmağını tükürüğünü örten kum tepeciğine bastırıyordu boyuna.
Bu abinin çok fazla şeyi var. Yardım etmekten kaçınacak.
Bilmem.
Etmeyecek. Hiç kimse etmeyecek.
Bağırmıyordu. Yalnız kuma tükürüyormuşçasına çıkıyordu sözcükler ağzından.
Bir süre sessiz sessiz baktı Cabrero'ya.
Konuştuğunda eski sakin, tembel sesini almıştı.
Peki ya yardım etmezlerse?
Cabrero omuz silkti.
Biraz uzakta ufak bir yer var. Bir Amerikalı gömülü orada.